Ayrım 6.
Varsayalım ki doğanın, insanın 2000 yıldan beri kirletilmesine karşı yağınman başarıyla sonuçlanmıştır. O zaman yaşamdan yana olacak yeniler, görevlerin en büyüğünü, daha yüksek bir insanlık yetiştirilmesini, bunun bir parçası olarak da soysuzlaşmış, salaklaşmış, her şeyin acımadan yok edilmesi işini elinden alacaklar ve Dionysosça durumun yeniden doğacağı, o yaşam bolluğunu yeryüzünde olanaklı kılacaklardır. Trajik bir çağ muşluluyorum. İnsanlık en amansız ama en zorunlu savaşları bir kez ardında bırakıp acı çekmeksizin gittiği zaman, yaşama evet deyişin en yüksek sanatı, trajedya yeniden baştan doğacaktır. Bir psikolog ayrıca şunları da ekleyebilirdi. Genç yaşımda Wagner musikisinden duyduklarımın aslında Wagner'le hiç mi hiç ilgisi yoktur. Dionysosça musikiyi betimlerken kendimde duyduğum bir şeyi betimliyordum. Her şeyi o içimde taşıdığım yeni soluğun diline çeviriyor, başka bir kılığa sokuyordum içgüdümde. Bunun kanıtı ise, bir kanıt ne denli güçlü olabilirse öyle güçlü bir kanıt, Wagner Beyrut'ta adlı yazımdır. Psikoloji yönden can alıcı noktalarda hep kendimden söz açmışımdır. Wagner adının geçtiği her yerde hiç çekinmeden benim adımı ya da Zerdüş adını koyabilirsiniz. Dietrich Rampos sanatçısının betimlemesi baştan başa Zerdüş Ozan'ın çok önceden betimlenmesidir. Uçurum gibi derincesine ve Wagner gerçeğine bir an bile olsun değinmeksizin çizilmiştir. Wagner de sezinlemiştir bunu. O yazıda kendini tanıyamamıştı. Bunun gibi Beyrut düşüncesi de okuyucularım için hiç de bilmece sayılmayacak bir şeye dönüşmüştü. En seçkin insanların en büyük ödevlere kendilerini adadıkları o büyük öğleye, belki de günün birinde yaşayabileceğim bir şenliğin gördüğümde, ilk sayfalardaki tutku dünya tarihine geçecektir. Yedinci sayfada sözü edilen bakış, gerçek Zerdüş bakışıdır. Wagner, Beyrut, o Alman küçüklüğü, bayağılığı, hepsi bir buluttur. Üzerinde geleceğin sonsuz ılgımı parıldamaktadır. Psikolojik bakımdan da, kendi yaratılışımın ana çizgileri hep Wagner'inkine aktarılmıştır. En aydınlık ve en yıkımlı güçlerin bir arada bulunuşu, hiç kimsede görülmemiş bir güç istemi, düşünce alanında gözünü budaktan sakınmayan, etkinlik istemine hiç zarar vermeyen o sınırsız öğrenme gücü. Bu kitapta her şey geleceğe bildirmektedir. Yunan tininin yakında yeniden dirileceği, Yunan ekinin kör düğümü bir kez çözüldükten sonra onu gene bağlayacak karşı İskenderlerin zorunluluğu. Trajit duyuş kavramına geçişteki o tonu bir dinleyin hele. Evrensel, tarihsel bir tondur bu. Yazı baştan başa bunlarla doludur. Olup olabilecek en anlaşılmamış nesnellikti benimkisi. Kim olduğumu olanca kesinlikle biliyor ama bunu herhangi bir rastlantılık gerçeğine yansıtmıyordum. Beni anlatan doğruların sesi ürkünç bir uçurumdan geliyordu. Zerdüşt'ün değişini daha o zamandan bilmişçesine bir kez olsun yanılıp şaşmadan betimliyordum. Sayfa 55. Zerdüş denen olaya insanlığın o korkunç arınması, kutsanması edimine gelince hiçbir zaman sayfa 41-44 arasındakinden daha ulu bir deyişle dile getirilemez bu. Çağ dışı yazılar. Çağ dışı yazıların dördü de savaşçı mı savaşçıdır. Ki bunlar David Strauss, yaşam için tarihin yararı ve zararı üstüne, eğitici olarak Schopenhauer, Richard Wagner Beyrut'ta yazıları. Bunlar başımda kavak yelleri esmediğini, kılıcımı çekmekten hoşlandığımı, belki de bileğimin pek sağ solu olmadığını kanıtlar. İlk saldırı 1873'te, daha o zaman bile hiç acımaksızın yukarıdan baktığım Alman ekine yönelmiştir. Anlamsız, özsüz, amaçsız. Bir kamuoyu o kadar. savaştaki büyük başarının Alman ekinden yana bir şey kanıtladığını, hele onun böylelikle Fransa'yı yenmiş olduğunu sanmaktan daha beter bir yanılma olamazdı. Çağ dışı yazıların ikincisi 1874'te bilim düzenimizin gidişindeki tehlikeyi, yaşamı kemiren, avlayan yanı açığa vurur. Bu insanca anlamını yitirmiş çarklar, bu mekanizma, işçinin bu kişiliksizleşmesi, iş bölümünün sözde verimliliği, bunlardan hasta düşmüştür yaşam. Amaç yani ekin elden çıkmıştır. Araç yani çağdaş bilim düzeni yabancılaşmıştır. Bu incelemede çağımızın böylesine kurumlandığı tarihsel anlayış ilk kez bir hastalık, bir örnek çöküş belirtisi olarak tanınıyor. Üçüncü ve dördüncü çağ dışı yazılarında daha yüksek bir ekin kavramına dikkati çekmek için bencilliğin, kendini sıkıya sokmanın en aşırı iki örneğini koyuyor ortaya. Olabildiğince çağ dışı iki örnek, çevrelerinde Alman devleti, ekin, Hristiyanlık, Bismarck, başarı denen her şeye karşı yüce bir küçümseme duyuyor ikisi de. Schopenhauer ve Wagner ya da tek sözcükle Nietzsche. Bu dört yanılmadan ilki olağanüstü bir başarı kazandı. Kopardığı gürültü her bakımdan duyulmaya değerdi. Üstün gelmiş bir ulusun yarasına parmak basmıştım. Kazandıkları yengi bir ekin olayı değildi. Tersine bambaşka bir şeydi belki de. Yalnız David Strauss'un eski dostlarından değil, her yandan yanıt yağdı. Onu kendisinden hoşnut, dar kafalı Alman aydını örneği olarak, kısacası eski ve yeni inanç üstüne adlı Birahane İncili'nin yazarı olarak gülünç düşürmüştüm. Dar kafalı aydın sözü benim yazımdan geçmiştir dilimize. Kutsal hayvanlarını, Strauss'larını gülünç bulmakla, ki Strauss deve kuşu demektir, Württemberg'li ve Suamlı olarak derinden gocundurduğum bu eski dostlar öyle açık yüreklilikle ve kabaca yanıt verdiler ki bundan daha iyisini doğrusu isteyemezdim. Prusyalıların tepkisi daha bir akıllıca oldu. Ne de olsa Prusya mavisi vardı kanlarında. Çiğliğin daniskasını bir Leipzig gazetesi, o adı çıkmış, Grenzbotten yaptı. Gazaba gelen Basellileri zor zapt ettim. %100 benim yanımı tutan, çeşit çeşit, kimi zamanda hiç anlaşılmaz nedenlerden, yalnızca birkaç yaşlı bay oldu. Örneğin Göttingen'den Ewald. Strauss'a karşı yağlamam öldürücü olmuş demeye getirdi. Ya da eski Hegelcilerden Bruna Bauer. Ki o yazıdan sonra en dikkatli okuyucularımdan birisi olmuştu. Yaşamının son günlerinde 70 ekin kavramı üstüne kimin benden bilgi edinebileceğini göstermek için örneğin Prusyalı tarihçi Bay von Treske benim yazılarımı salık vermeyi severdi. Bizim yazı ve yazar üstüne en çok önemseyerek ve uzun uzadıya konuşan filozof Bader'in eski bir öğrencisi, Würzburg'da Profesör Hoffmann adında biri oldu. Yazımdan benim için büyük bir gelecek okuyordu. Tanrısızlık konusunda bir bunluk yaratacak en son sözü söyleyecektim. Ona göre tanrısızlığın en kökten, en amansız temsilcisi bendim. Beni Schopenhauer'dan çeken şey de buydu. Ama hepsinin içinde en çok okunanı, herkese en acı koyanı, aslında öylesine yumuşak huylu Karl Hillebrand'ın eli kalem tutan o sonuncu insan Alman'ın olağanüstü sert ve yürekli savunuşu oldu. Yazısı Osburger Zeitung'da çıkmıştı. Bugün biraz daha yumuşatılmış biçimiyle toplu yazıları arasından okunabilir. Burada benim yazı bir olay, bir dönüm noktası, ayılıp kendine geliş, çok hayırlı bir belirti olarak düşünce işlerinde Alman ağırlığının ve tutkusunun yeniden doğuşu olarak gösteriliyordu. Hillebrand yazının biçimini, olgun beğenisini, kişiyle konuyu ayırmaktaki şaşmaz ölçülülüğünü öve öve bitiremiyordu. Onu Almanca yazılmış en iyi tartışma yazısı olarak niteliyordu. O tartışma sanatı ki Almanlar için tehlikelidir ve hiç salık verilmez. beni %100 onaylıyor, Almanya'da dilin bayağılaşması üstüne söylemeyi göze aldıklarımdan da ileri gidiyor. Bugün özleştirmecilik oynuyorlar. Bir tek cümle bile kuramıyorlar artık. Ulus'un başta gelen yazarlarına karşı aynı küçümsemeyi duyuyor ve benim bir ulusun hem de sevgililerini suçlu sandalyesine oturtmaktaki üstün yürekliliğime olan hayranlığını söyleyerek bitiriyordu. Bu yazının yaşamımda paha biçilmez etkileri oldu. Bugüne dek hiç kimse benimle hır çıkarmaya kalkmadı. Almanya'da bana karşı susuyorlar. Ürkek ve çekingen davranıyorlar. Bugün hele Alman devletinde kimsenin göze alamadığı sınırsız bir söz özgürlüğünden yararlandım yıllarca. Kılıcımın gölgesindedir benim cennetim. Aslında Stendhal'ın bir ilkesini uygulamıştım. Yüksek bir topluluğa girerken işe bir düello ile başlamayı salık verir o. Nasıl da seçmiştim düşmanımı. İlk Alman özgür düşünürü. Bana bugüne dek o Avrupalı, Amerikalı, Libres Pensaur, özgür düşünür, ulusundan daha uzak, daha yabancı olan hiçbir şey bilmiyorum. O çağdaş ülkülere inanan, uslanmaz kuş beynilerle soytarılar arasındaki uçurum, dünyalarıyla aramda olandan çok daha derindir. Onlar da bir yol tutturmuş, insanlığı kendine göre düzeltmek isterler. Benim kim olduğumu, ne istediğimi bir bilseler, amansız bir savaş açarlardı bana karşı. Topu da ülkülere inanır daha. İlk töresizciyim ben. Schopenhauer ve Wagner adlarını taşıyan çağ dışı yazıların bu iki psikolojiyi anlamakta, ondan da geçtim, bu sorunun yalnızca ortaya konmasında pek işe yaradıklarını ileri sürecek değilim. Bunun dışında kalan şeyler de var elbette. Örneğin, Wagner'in yaratışındaki ana öğeyi, o tiyatro oyuncusu yeteneğini daha o zamandan sezivermiştim. Kullandığı araçlar olsun, niyetleri olsun, hepsi bunun zorunlu sonuçlarıydı. Aslına bakarsanız bu yazılarda yapmak istediğim psikoloji değil, bambaşka bir şeydi. Eşine rastlanmamış bir eğitim sorunu, insanı çelik gibi yapacak yepyeni bir kendini sıkıya koyma, kendini savunma kavramı, büyüklüğe, evrensel, tarihsel ödevlere götüren bir yol. Bunlar dile gelmek istiyordu ilk kez. Sözün kısası, insan bir şeyi anlatabilmek, elinde birkaç deyim, in, söyleme yolu daha çok bulundurabilmek için önüne çıkan fırsattan nasıl yararlanırsa, ben de bu iki ünlü ama daha önce hiç mi hiç belirlenmemiş örneğe öylece yapışıverdim. Üçüncü yazının 7. bölümünde, hepten korkunç bir uzgörüyle değinilmiştir buna. Bunun gibi Platon ve Sokrat'tan bir imdili olarak yararlanılmıştı. Bu yazıların tanık olduğu o hayli geride kalmış durumları şimdi göz önüne getirdiğimde, aslında yalnız kendimden söz açmış olduğumu saklayamam. Wagner Beyrut'ta yazısı kendi geleceğimin bir düşüdür. Eğitici olarak Schopenhauer'da ise benliğimin en iç öyküsü, oluşması yazılıdır. En başta da içtiğim ant. Bugün neyim ben, nerelerde yaşıyorum? Artık sözlerle değil, yalnız yıldırımlarla konuştuğum yükseklerde, o zamanlar nasıl da uzaktım bunlardan. Ama ülkeyi gördüm. Yol, deniz, tehlike ve başarı üstüne bir an olsun yanılmadım. Söz verirken ne büyük dorgunluktu o. Yalnız sözde kalmayacak bir geleceğe doğru, o ne mutlu bakıştır. Derinden, içten yaşanmıştır burada her söz. Acı çeken, neredeyse kanayan sözcükler eksik değildir. Ama hepsinin üstünden büyük bir özgürlük yeri esip geçer. İtiraz gibi gelmez yaranın kendisi bile. Benim filozoftan anladığım şey, o yakında ne varsa hepsinin tehlikede olduğu korkunç dinamit, benim filozof kavramımla yüksek öğretimdeki geviş getirenleri, öbür felsefe öğretmenlerini bir yana bırakın, koskoca Kant'ın bile içine girdiği filozof kavramı arasındaki uçurum, o yazı bunların hepsi üstüne paha biçilmez şeyler öğretir. Ama burada sözü edilen eğitici olarak Schopenhauer değilmiş de onun tam karşıtı eğitici olarak Nietzsche'ymiş, ne çıkar? O zamanlar benim zanaatımın bilginlik olduğu, benim de bu işin belki ehli olduğum göz önüne alınırsa, bu yazıda bilginlerin psikolojisi üzerine birdenbire çıkıveren o acı eleştirmeyi pek de önemsiz saymamalıdır. Bendeki ayrı oluş bilincini benim için ödev nedir? Yalnızca araç, arada eğlence, katkı nedir? Bunu hiç şaşmadan ayırt ettiğimi gösterir o parça. Tek bir şey olabilmek, tek bir şeye varabilmek için çok yerde, çok şey olmak, bu bendeki sağduyudur. Bir süre içinde bilgin olmam gerekiyordu. İnsanca, pek insanca, iki ekiyle birlikte. İnsanca, pek insanca bir bunluğun anıtıdır. Özgür düşünenler için bir kitap. Budur kendine taktığı ad. Hemen her cümlesi bir yengi anlatır. Yaratılışımda bana aykırı olandan kurtardım böylelikle kendimi. Bana aykırı olansa ülkücülüktür. Budur başlığın demek istediği. Sizin ülküler gördüğünüz yerde ben insanca, pek insanca şeyler görüyorum yalnız. İnsanı ben daha iyi tanırım. Burada özgür düşünür sözü bir tek anlama gelir. Özgürlüğüne kavuşmuş, kendini yeni baştan bulmuş düşünce. Sesin tonu, tınlayışı baştan başa değişmiştir. Kitabı kurnazca, soğuk, yerine göre de sert ve alaycı bulursunuz. Soylu beğeniden gelme bir tinsellik, sanki derinde bir tutku akıntısına karşı direnmektedir. Bundan dolayıdır ki, kitabın 1878 yılındaki zamansız yayınlanışına özür olarak, Voltaire'in 100. ölüm yıldönümü rastlamasını göstermem bir anlam taşır. Çünkü Voltaire, kendinden sonra yazanların tersine bir Grand Seigneur'du, soylu yüce kişi. Düşünce alanında tam da benim de olduğum gibi. Kendi yazılarımdan birinin üzerinde Voltaire adını, bir ilerlemeydi bu kendime doğru. Yukarıdan bakınca ülkünün yuvalandığı tüm köşe bucağı, yeraltı zindanlarını, en sonuncu sığınakları karış karış bilen katı yürekli bir düşünce gördür buradan. Elimde alevi hiç de titremeyen bir çırağı, keskin bir ışıkla ülkünün yeraltı ülkesini aydınlattım. Savaş bu ama barutsuz ve dumansız. Ne savaşçı davranışlar var, ne duygulanıp coşma, ne de kırık kol bacak. Başka türlüsü gene ülkücülük olurdu. Yalgılıkları birer birer hiç acele etmeden buz üzerine koyuyorum. Ülküleri çürütmüyorum, donduruyorum. Örneğin şuracıkta deha donuyor. Az ileride köşe başında ermiş donuyor. Şu kalın buz sacağı altındaki yiğit sonunda inanç donuyor. O kanış dedikleri acımada az buz soğumuyor hani. Kendiliğinden şey donuyor ne yana baksan. Bu kitabın başlangıcı Beyrut Festivali'nin ilk olarak yapıldığı haftalara rastlar. Orada çevremi kuşatan her şeye karşı duyduğum derin bir yabancılık çıkış noktalarından biridir onun. O zamanlar üzerime ne çeşit görünümler üşüştüğünü bilen, günün birinde Beyrut'ta uyanınca nasıl olduğumu kestirebilir. Sanki düş görüyordum. Neredeydim acaba? Hiçbir şeyi tanımaz olmuştum. Az kalsın Wagner'i bile tanıyamayacaktım. Anılarımı bir bir yokluyordum boşuna. Tripşen uzakta bir mutluluk adası. En ufak bir benzerlik yok. O unutulmaz temel atma günleri, kutlamada bulunan küçük seçkin topluluk, o anlamak için davul zurna istemeyenler, en ufak benzerlik yok. Ne olmuştu ki? Wagner'i Almanca'ya çevirmişlerdi. Wagner'i avucunun içine almıştı Wagner'ci. Alman sanatı, Alman ustası, Alman birası. Ama bizler Wagner sanatının ne çeşit incelmiş sanatçıları, nasıl uluslarüstü bir beğeniye yöneldiğini bilenler, Wagner'i böyle Alman erdemleriyle süslü püslü görünce çileden çıkmıştık. Sanırım Wagner'ciyi tanıyorum. Onların ard arda üç kuşağını görmüşümdür. Wagner'i Hegel'de karıştıran rahmetli Brendel'den, Beyruter Blatter'ın Wagner'i kendi kendisiyle karıştıran ülkücülerine varıncaya dek o ince duygulular Wagner konusunda bir işlerini döktüler, neler neler söylemediler. Bir krallık veriyorum. Akıllıca bir tek sözcük için. A Horse, A Horse, My Kingdom for a Horse. Shakespeare'in 3. Kral Richard sahnesinden bir parça. Gerçekten de insanların saçlarını diken diken edecek bir topluluk. Noel, Paul, Cole, her türlü incelik falan filan. Her çeşit ucube vardır aralarında, Yahudi düşmanı varıncaya dek. Zavallı Wagner, buralara da mı düşecekti? Domuzlar arasına düşseydi bari. Ama Almanların içine düşmek. En sonunda yapılacak bir şey kalıyor. Gelecek kuşakları aydınlatmak için gerçek bir Beyrutluğun içine saman doldurmalı. Daha da iyisi onu espirito içine saklamalı. Eksik olan espirittir çünkü. Burada Nietzsche, spiritus sözcüğünü iki ayrı anlamda hem espirito hem espirit olarak kullanarak bir oyun yapmaktadır. Altına da şunu yazmalı. Alman devleti kurulurken göz önünde tutulan düşünce buydu işte. Neyse bu gürültü patırtı arasında ansızın birkaç haftalığına oradan ayrıldım. Pek hoş bir Parisli hanım beni avutmaya çalıştı ama fayda etmedi. Bunun kaçınılmaz bir şey olduğu anlamında bir tel çekerek özür diledim Wagner'den. Böhmerwald ormanları içine gömülmüş bir yerde, Klingerbronn'da derin melankolimi, Almanlara karşı küçümseyişimi bir hastalık olarak içimde taşıyarak dolaşıyor, ara sıra cep defterime Sapan Demiri genel başlığı altında bir cümle karalıyordum. Belki daha insanca, pek insanca da bile görülebileceği gibi keskin psikolojik gözlemlerdi her biri. O sıra benim içimde aşağı çıkıp kesinleşen şey Wagner'le bozuşma falan değildi. İşgüdümün toptan sapıttığını fark etmiştim. Tek tek yanılgılarım, Wagner olsun, Basel'de profesörlük olsun, hepsi bunun belirtileriydi yalnız. Kendime karşı bir sabırsızlık çökmüştü üzerime. Toparlanıp ayrılmam için vakit gelmiş de geçiyordu bile. Bir an içinde o güne dek vaktimi nasıl boşu boşuna harcadığım, ödevimle ölçülünce filolog yaşamımın nasıl işe yaramaz, nedenli gelişi güzel olduğu korkunç bir açıklıkla kafama dank etti. Bu yanlış alçak gönüllülüğümden utandım. Geride bıraktığım 10 yıl içinde düşüncemin beslenmesi hepten durmuştu. İşe yarar, yeni bir şey öğrenmemiş, bilgiçliğini toz tutmuş eski püsküsüyle uğraşmaktan pek çok şeyi aptalcasına unutmuştum. İlk çağ şiirinin ölçüleri, ayaklar içinde büyük bir titizlikle kör köstebek gibi sürünmek, buralara düşmüştüm artık. Acıyarak bakıyordum kendime. Açlıktan bir deri bir kemik kalmıştım. Bildiklerim arasında bir tek şey yoktu gerçek adına. Ülküler ise 5 para etmiyordu. İçimi yakıcı bir susuzluk sarmıştı bayağı. Gerçekten o gün bugün fizyoloji, tıp ve doğa bilimcilerinden başka hiçbir şeyle uğraşmadım. Asıl tarihsel incelemelere bile ancak ödevim beni zorla sürüklediği zaman döndüm. İlk o zaman işgüdüye aykırı olarak insanı çekip bağlayan hiçbir şey olmaksızın seçilmiş bir etkinlikle, o meslek dedikleriyle boşluk ve açlık duygusu içinde afyon yerine geçecek, Wagner sanatı örneği bir sanat bulup kendimi uyuşturma gereksinmesi arasındaki ilişkiyi de sezdim. Çevreme yakından bakınca bu tehlike başlarında olan çok sayıda genç gördüm. Doğaya aykırı bir iş, bir ikincisini getirir ardından. Hiç şaşmaz bu.